Ayrım 23, sayfa 389. 1981 Ekim ayında Fatoş ve çocuklar için Paris Emniyet Müdürlüğü'nden aldığımız Fransa'da oturma vizeleri 15 Ocak 1982'de bitmişti. Hem bu konuyu çözmek hem de filmi stüdyoya götürmek için Ocak sonunda birlikte Paris'e gitmeye karar verdik. Yılmaz Paris'te olacağımız günlerde bazı kişilerle de görüşmek istiyordu. Birisi Fransa'nın sayılı film prodüktörlerinden olan ve Sürü filminin Fransa işletmesini de yapan MK2'nin patronu Marin Karmitz'di. Diğeri Alman Janus filmin patronu ve düşmanın Almanya televizyon haklarını almış olan Helwig'ti. Sinema eleştirmeni olan ve Cannes Film Festivali direktörü Gilles Jacob'un danışmanlarından biri olarak bilinen Marcel Martin'i de ziyaret etmek istiyordu. Ocak 1982'nin son haftası içinde bu kişilerle Yılmaz'a randevular almıştık. O günlerde Amerika'da olan çevirmen arkadaşı da acele Zürih'e çağırmıştık. Yılmaz'ın kişilik özelliğiydi bu. Bir önceki görüşmeyi kavga havasında bitirse de iş üstünde bir sonraki görüşmeye hiçbir şey olmamışçasına dostluk gösterileriyle başlıyordu. Bu Yılmaz'ın birçok ilişkisinden tanığı ve alışkını olduğum bir özelliğiydi. Oyun gücü ve inandırma yeteneği bu özelliğinin zırhıydı. Yani Yılmaz'ın planlı olarak böyle davrandığını düşünebilmek, söyleyebilmek çok güçtü. Fakat tuhaf olan kendisiyle bu özelliği üstüne konuştuğum ve gerek kişiliğimin gerek dostluğumuzun buna izin vermeyecek bir niteliği olduğunu söylediğim halde sürdürmesiydi. Davranışlarındaki yapaylığı sezdiğimi bilecek denli zeki olduğu için ya da özellikle sezdirecek denli zekice planladığı için Fransa'ya gitme öncesinde son günlere ilişkin bir açıklama yapmak gereksinimi duymuştu. Paris'e götüreceğimiz yol filminin bobinlerini sarmak için evin alt katındaki montaj odasına inmiştik. Sağdan soldan ıvır zıvır konular üstünde konuştuğumuz bir sıra belli bir kırgınlık taşıdığını oturup belli konuları konuşmak istediğini biliyorum. Konuşacağız da şu işleri bir düze çıkaralım çok vaktimiz olacak deyip sonra da tamam mı abi tamam değilse gitmeyelim Paris'e oturup konuşalım diye şakaya vurmuştu. Onun bu sözlerini eğer aramızda belli bir dayanışma varsa ve bunu düşünsel, ahlaki, insani temellerde belli ilkelere bağlamışsak en azından benim açımdan birlikte başladığımız işler bitene dek bir sorun söz konusu değil. Dostluğumuzun niteliği zaten zorlama bir birlikteliğe elverişi değil. Buna ne senin ne de benim gereksinimimiz var. Dostluk çağrısı da birlikte çalışma çağrısı da yardım çağrısı da senden geldi. 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız işlerden gurur duyuyorum. Fakat geldiğimiz yerde bir takım tatsızlıklar olduğu, kırgın olduğum da gerçek. Geçmişimize yakışır bir biçimde oturup konuşmamız gerekir diye yanıtlamıştım. Ve uygun olan en kısa sürede oturup tüm açıklığıyla her konuyu konuşmak üzere sözleşip tatlıya bağlamıştık. 26 Ocak 1982'de Fatoş çevirmen arkadaş Yılmaz ve ben Cenevre'den Paris'e kalkan TCV hızlı trene Fransa sınırında durduğu ilk istasyondan binmiştik. Yerlerimize oturduktan bir süre sonra Yılmaz, "Haydi gel gidip içecek bir şeyler arayalım." diye beni dürtmüş, onunla birlikte trenin barına geçmiştik. O güne ve o yolculuğumuza ilişkin notlarımı düşlerin yoğurduğu bir duyguyla yazmışım. Görüşeceğimiz insanlar otel, istasyon, stüdyo gibi kişi ve yer adlarını kimi kez şifre, kimi kez açık dille yazmışım. Sonradan notlarımın bazı bölümlerini okunmayacak şekilde karalamışım. Yanına da düş bahçelerinin çevresi sonuçta gerçeğin duvarlarıyla çevrili diye Yılmaz'la çalışmaktan duyduğum pişmanlığın ifadesi olan bir not düşmüşüm. Ve öfkeyle bağlayıp bir kenara koyduğum o günlerin dosyalarını 12 yıl gibi bir süre sonra açıp okuduğum şu günlerde ise ne pişmanlık duyuyorum ne öfke. Zaman duruluyor bu türden duyguları. Belki de o günler gerçekçilik, hesaplı kitaplı işlem ve pazarlıklı olmayı gerektiriyordu. Bilemiyorum. Fakat o yapıda yaşamış ve yazmış olsaydık bugüne ne bir iz kalacaktı yaşadıklarımda ne bir tat. Dosyalar dolusu notlarımsa yıllarca boşu boşuna saklanmış kağıt parçaları olmaktan öte bir anlam taşımayacaktı. Ve Yılmaz'la o günlerin anılarını kendi gerçekliğim yönünde tuttuğum notlardan izlemeyi sürdürüyorum. Trenin barında pencereye yaslanmış Yılmaz'ın ince Davidoff sigaralarından tüttürüp sürekli bira içmiştik. 1-2 saat tek tük sözcükler dışında hiç konuşmadan geçtiğimiz yolları, kasabaları, dağları seyretmiştik. Daha doğrusu birbirimizle değil, kafalarımızın içinde kendi kendimizle konuşuyorduk. Sanıyorum ki Yılmaz da baktıklarında değil, düşlediklerindeydi. Uzunca bir süre sonraydı ki birden "Ne düşünüyorsun abi?" diye sırtıma vurmuştu. "Yolu" diye yanıtlamıştım. Sonra o içtenlikli havamız içinde düşündüğüm şeylerden parçalar anlatmıştım. Yolun çekimi günlerinde Yılmaz'ın sete gitme olasılığı vardı. Çekim yapıldıkça filmin bekletilmeden çıkarılmasını planlamıştık. Bunun gibi nedenlerle bir önlem olarak sete gazeteci fotoğrafçı almama kararı vermiştik. Yılmaz yurt dışından iyi bir fotoğrafçı yollamamı istemişti. Profesyonel fotoğrafçı olan Bruno sette kalmak üzere Türkiye'ye gitmişti. İki büyük zarf dolusu fotoğrafla dönmüştü. Zarfların üstünde Yılmaz'ın işe yarar yaramaz notları vardı. Setteki hazırlıklarıyla, çekim çalışmalarıyla, dinlenme anlarıyla yoldan kamera arkası görüntülerdi. Bir koşturmacanın orada, bir koşturmacanın da yurt dışında yaşandığı günlerdi. Bir de böyle bir öyküsü vardı yolun. Ve o gün montaj sonrası bobinlerini sırtlamış, Paris'e seslendirme çalışmasının yapılacağı stüdyoya götürüyorduk. Yılmaz ne düşünüyorsun dediğinde bunları düşünüyordum. 5 kuruşsuz filme başlanmış günlerin koşturmacasını, 1001 cambazlıkla sağlanan malzemelerin Türkiye'ye sokuluşunu, çekilmiş filmlerin çıkarılışını, Yılmaz'ın o günlerde bana ardı ardına yazdığı mektupları, Fransa'dan Yunanistan'a, Almanya'dan İsviçre'ye, Mekik dokurcasına gün be gün yaşanmış son 2 yılı düşünüyordum. Şimdi sırtlamış Paris'e götürdüğümüz şu bobinlerdeki filmin görüntü ötesini düşünüyorum. Her biri unutulmaya mahkum anılar. Düşün ki hala yoldayız. Şu çevremizdeki insanlara bak. Kim bilir onların da bizim bilmediğimiz nice öyküleri vardır gibi şeyler söylemiştim. Senin işe yaramaz dediğim Bruno'nun fotoğraflarını ben saklıyorum demiştim. Bu kez Yılmaz istekten çok öğüt yansıması bir sesle... İşte yazacaksın bunları. Fotoğraflarıyla, mektuplarıyla, benden de fazlasıyla, işleri bütünü içinde yaşamış, görmüş, yürütmüş olan sensin. Bunu da sen yazacaksın demişti. Öyle bir demiştik, ikimiz birden gülmek zorunda kalmıştık. Ere komut veren onbaşı gibi demişti. Sonra istersen birlikte yazalım, fakat önce sen başla diye eklemişti. Bilemiyorum, içimde bir boşluk var. Heyecanla düşündüğüm birçok şey sanki o boşluğa düşüp bir anda yitiriyor anlamını. Bunları da sana yazmak için değil, şurada aklıma düşmüş anılar olarak anlattım diye yanıtlamıştım. Uzunca bir süre hiç konuşmadan yüzüme bakmıştı Yılmaz. Kendi kendiyle de bir hesaplaşma yaşadığı seziliyordu. Onun öyle garip bakışı bende de garip bir acıma duygusu doğurmuştu. Bir anda kendiliğinden elimizdeki biraları tokuşturup kucaklaşmıştık. Çevredekiler sarhoşmuşuz gibi seyrediyorlardı bizi. Öyle bile olsa pırıl pırıl içten bir kucaklaşmaydı. Yılmaz çevremizdeki insanlara Türkçe espriler yaparak uzun uzun gülmüştü. Ismarlama isteğiyle "Do you want?" diye bira içip içmediklerini sormuştu. 5 yıl önce bir keresinde de cezaevinde böyle kucaklaşmıştık. Öyle kaydetmişim. Tıpkı yıllar önce cezaevinde birlikte çalışmaya karar verdiğimiz gündeki gibi diye. Paris'e yaklaşırken kalacağımız 4 günde yapacaklarımızı küçük not defteri üstünde saatleriyle planlayıp kaydetmiştik. Prensip olarak bu günleri bizi tanıyanlara görünmeden ve göze batmadan geçirecektik. Bu konuşmamız sırasında içimdeki bir tedirginliği de açmıştım Yılmaz'a. İsviçreli kaktüs firması ile Fransız MK2 patronu Karmis arasındaki sürtüşmeye işaretle yapacağımız görüşmeden haberdar olmaları durumunda kaktüslülerin kırılabileceğini vurgulamıştım. Duygum filmin bütün zor süreçlerinde bizimle birlikte olan bu arkadaşlarla bitirilmesi ve verdiğimiz söz doğrultusuna yeni çalışmaların da onların haberi ve birlikte sürdürülmesiydi. MK2 patronu bir önceki dönemde sürü işletmesi nedeniyle alacaklarımızı ödemeyerek bizi büyük sıkıntı içine düşürmüştü. Bu sorunları yazdığımda mektuplarında Yılmaz bir gün hepsinden hesap soracağını söylüyordu. Konuşmamız sırasında biraz da bunları anımsatmıştım. Yılmaz tamam işte biz de hesap sormaya gidiyoruz diye espriyle karşılık vermişti. Sonra da duygusal davranma, büyük denizlere açılmak zorundayız. Biz hesabımızı onları kendi yolumuzda kullanarak soracağız. Bizzat sırtlarını yasladıkları düzenden soracağız diye eklemişti. Yılmaz'ın bu ilişki anlayışını onaylamıyordu olsam tedirginliğimi hissettirmenin dışında fazla üstelememiştim. Üstelesem de bir anlamı yoktu. Anladığım kadarıyla günü geldiğinde kaktüsü de şutlayacaktı. Böylesi sohbetlerle varmıştık Paris'e. Paris'in o keşmekeş kalabalığında sırtladığım yol bobinlerinin ağırlığına verip veriştirmiş de olsam kuş kanadıyla iz bırakmış anısıyla güzel bir yolculuktu, güzel bir gündü. Gare de Lyon'a yakın sokaklarda uzun süre otellerde yer aramıştık. Sonunda onları kalabilecekleri bir otele yerleştirip ben bobinlerle aynı semtte başka bir otele gitmiştim. Sabah erkenden filmi stüdyoya teslim edecektim ve kahvaltıda onlarla buluşacaktım. 27 Ocak 1982'ye rastlayan ertesi gün yemeğe davetli olduğumuz Marcel Martin'in evine gitmiştik. Yolculuğumuzun ilk elektriklenmesi burada başlamıştı. Marcel Martin'in hanımı Yılmaz'a karşı dozu biraz dengesiz bir ilgi gösterisi içindeydi. Bu da hissettiğim kadarıyla Fatoş'u rahatsız etmişti. Fatoş'un her şeyde son derece hassas olduğu günlerdi ve Yılmaz garip şekilde onun bu hassaslığına dikkat etmiyordu. Üstüne üstüne gidiyor gibi bir durumu vardı. Daha önce de Yılmaz'ı Fatoş'un hassasiyetinin doğal olduğu, ona karşı kırıcı olmaması gerektiği yönünde uyarmak zorunda kalmıştım. Yılmaz derin derin iç geçirip soluyordu. İçinde söküp atmak istediği bir sıkıntı vardı sanki. Bunun Fatoş'ta direkt bir ilgisi de yoktu. Yılmaz'ın bir kişilik özelliğiydi. Böyle anlarında ufacık bir neden Yılmaz'ın dengesiz bir biçimde patlamasına yetiyordu. Marcel Martin'in Rue Falcoeur'deki evinden çıktıktan sonra ufak da olsa patladı patlayacak hissine kapıldığım bir tartışma geçmişti aralarında. Sonra neredeyse hiç konuşmayacak biçimde sessizleşmişti. Bir süre mağazalara bakarak dolaştıktan sonra opera meydanındaki Paris'in ünlü mağazası Lafayette'e girmiştik. Fatoş ev eşyalarına bakmak istiyordu. Mağazanın üst katlarındaki ev eşyaları bölümüne çıkmıştık. Yılmaz'ın hiçbir şeyden tat almayan sıkıntısının yavaş yavaş arttığını hissediyordum. Bu da yavaş yavaş benim tedirginliğimi arttırıyordu. Fatoş'la çevirmen arkadaş eşyalara bakınarak dolaşırlarken Yılmaz'la beklediğimiz köşede onu değişik konularda konuşarak oyalamaya çalışıyordum. Bir an gelmişti ki Yılmaz söylediğim hiçbir şeyi duymuyor, kendi kendine sesli bir şekilde söyleniyordu. Dışarı çıkmamız önerimi de kabullenmemişti. Kenetlenmiş bir durumda uzaktan Fatoş'u izliyor, niye buradayız, ne yapacağız bu malları türünden sesli söyleniyordu. Fatoş ve çevirmen çapınşır makinelerinin olduğu bölümde dolaşmaktaydılar. Bir süre dolaşıp geleceklerdi ve çıkıp gidecektik. Ve korktuğumda oldu. Yılmaz birden yüksek sesle ''Biz neyin derdindeyiz, o neyin? Ah o burjuva kökün senin, o burjuva kökün'' diye söylenerek yanlarına doğru yürümeye başladı. Kolundan tutup ''Abi sakin ol, sen dışarı çık, ben alıp geleyim'' diyordum ki beni de silkeleyip sıyrıldı ve hızla Fatoş'un yanına yöneldi. Aynı hızla karınca yuvası gibi kaynaşan insanları da yararak geçip Fatoş'a ulaştı ve bağırarak Fatoş'a vurmaya başladı. Bağırışan kaçışan insanların arasından Yılmaz'a yetişip arkasından iki kolunu da kenetleyecek şekilde tutup geri geri çekerek Fatoş'tan ayırabilmiştim. Şaşkın neye uğradığını şaşırmış olan Fatoş'u da çevirmen arkadaş uzaklaştırmıştı. Bağırışarak bakışan insanların arasında belinden kolundan tutup Yılmaz'ı uzaklaştırırken ikide bir beni de savuruyor, sürekli küfür ediyordu. Mağazanın arka cephesinin baktığı ara sokaklarda bir kahveye sokmuştum Yılmaz'ı. Bir süre hiç konuşmadan oturmuş arka arkaya konyak içmişti. Yatıştırmak için bir iki şey söylemeye çalışıyordum ki ''Sen şimdi akıl vermeyi bırak, bu kadını hemen Türkiye'ye yollayacaksın, ona bu layık'' diye kesmişti sözümü. Canımın sıkıntısını bu kez de ben dışarı vurmuştum. Davranışının hesabını hiçbir şekilde veremeyeceği bir şey olduğunu, öfkesinin anlamsızlığını, yanlışlığını, hele hele Fatoş'a vurmasının bağışlanmazlığını içimden geldiği gibi söylemeye başlamıştım. Kavga etmesini beklediğim bir sırada tuhaftır ki birden sakinleşmişti Yılmaz. Bir süre daha kahvede oturup otele dönmüştük. Yalnız bırakmak istemediğimde başladığım sözü ''Tamam çocuk değilim, için rahat olsun, sen git yarın kahvaltıda buluşuruz'' diye kesip ayrılmıştı benden. Belli bir tedirginlikle geç saatlere dek otel girişinde beklemiştim. 28 Ocak Perşembe gününe rastlayan ertesi sabah erkenden kalkıp onların oteline gitmiştim. Yılmaz ise daha da erkenciydi. Tıraşlı, temiz, pak giyinmiş kahvaltı odasına inmişti bile. Sanki bir gün önceki Yılmaz o değildi. Hangi dilde olduğunu kendisinden başka kimsenin bilmediği sözcüklerle, mimiklerle, otel çalışanlarıyla arkadaşlık bile kurmuştu. Sanki kim olduğunu biliyormuşçasına ona özel ilgi gösteriyorlardı. Kahvaltı odasına girdiğimde oturduğu masadan kalkıp ''Abi günaydın'' diye kucaklaşıp öpüşmüş, oturacağım sandalyeyi çekip oturmamı işaret etmişti. Aynı sıcaklıkla şakalarla ''Evet bugünkü planımız abi, emret'' diye konuşmalarını sürdürmüştü. Bir süre sonra Fatoş ve çevirmen arkadaş da inmişlerdi kahvaltıya. O gün sabahtan Paris Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Fatoş ve çocukların pasaportlarına biten oturma izinlerini uzatacaktık. 15.30'da ise Marin Karmitz ile Rue Traversière'deki şirketi MK2'de randevumuz vardı. ''Yılmaz ben otelde kalayım, biraz dinlenir biraz dolaşırım. Siz gidin, öğleyin burada buluşuruz'' demişti. Yalnız bırakmamak için yanında kalma isteğimi de kabul etmemiş, ''Yok sen Fatoş'un yanında kal, o kaybolmasın, bana bir şey olmaz'' diye espri yapmış, yine üçümüzle de kucaklaşıp odasına çıkmıştı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Notre Dame Kilisesi'ne bakan yan kapısındaki nöbetçi polise, Emniyet Genel Müdürü Maurice Lacoste'un üstünde özel oda ve telefon numaralarının kayıtlı olduğu kartını gösterdiğimde, beklemeden içeri girip Maurice Lacoste'un odasının olduğu sekreterliğe çıkmıştı. Odasındaki kısa bir görüşme sonrasında Emniyet Müdürü bizi sekreteriyle vize servisine yollamıştı. Paris'te her gün binlerce insanın aylar öncesinden aldıkları randevularla Emniyet Müdürlüğü kapılarına gece yarılarından gelip girmek için sıralarını bekledikleri koridorlardı onlar. Pasaportları elden içeri veren sekreter, işlemler bitince sizi çağıracaklar, bir iki saatten fazla sürmez diyerek gitmişti. Öğlen üzeriydi, saat 3 sularında Fatoş ve çocukların pasaportları oturma izinleriyle tamamlanmış olarak verilmişti. Sandviç almak için bile olsun vakit geçirmeden hemen bir taksi tutup otele gitmiştik. Paris'in boğucu trafiğinden sıyrılıp otele vardığımızda saat 15.30'a geliyordu. Yılmaz otelde yoktu. MK2 randevusuna 5-10 dakika gecikeceğiz derken bu kez başka bir biçimde kaygılanmaya başlamıştık. Hiçbir not da bırakmamıştı. MK2'ye telefon edip sorduğumuzda bekleyen kimsenin olmadığını söylemişlerdi. Bir koşu otel çevresindeki kahveleri dolaşmıştım. Yılmaz yoktu. Dil bilmemesi, kaldığı yerin bile adresini bilmemesi ve güvenliği açısından otelden uzaklaşmış olabileceğine, MK2'ye gitmiş olabileceğine ihtimal vermiyorduk. Randevuya biraz gecikeceğimizi söylemek için tekrar MK2'yi aradığımızda sekreter kadın, birisi geldi burada bekliyor demiş, Marin Karmitz'in de işleri nedeniyle 1-2 saat geç gelebileceği haberini vermişti. Bir taksiye binip MK2'ye gitmiştik. İçeri girdiğimizde Yılmaz giriş bölümünün bir köşesinde oturmaktaydı. Son derece gergin olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Bizi kapıda gördüğü an kalkıp soluyarak sağa sola volta vurmaya başlamıştı. Birçok insanın çalıştığı, geleni gideni bol olan büyük bir şirketti. Tuhaf bir hava olduğunu çalışanlar da sezmişlerdi. Dikkatleri üzerimizdeydi. Fatoş Yılmaz'a yaklaşıp onu yatıştırma duygusuyla işlemler biter bitmez otele geldiğimizi, kendisini bulamayınca kaygılandığımızı söyleyecek olmuştu ki Yılmaz, ''Ben Yılmaz Güney'im, beni kimse bekletemez. Taksi tutsaydınız, haber verseydiniz. Burada randevumuz var, şerefsizler!'' diye bağırmaya başlamıştı. Bu şerefsizler hitabı bir anda allak bullak etmişti beni. Herkes bize bakıyor, kendine gel, keyfimizden gecikmedik. Üstelik adamın kendisi de gelmemiş diyordum ki, sözlerimi tamamlayamadan tıpkı Kabadayı filmlerindeki gibi yüzümü yumruklayarak üstüme atlamıştı. Beklemediğim bir şeydi. Gözlüğüm bir yana fırlayıp gitmiş, şaşkınlığımdan dizlerimin bağı çözülmüş, olduğum yere çökmüştüm. Bürodaki sekreter kadınlar çığlık çığlığa bağırmaya başlamışlardı. ''Fatoş, Yılmaz yapma lütfen!'' diye kolundan çekiyor, o hala üstüme geliyordu. Paris bir cehennem gibi çökmüştü üstüme. Öylece yürümüştüm saatlerce yollarda. Defterimin o günkü sayfasını yırtılana dek çize çize karalamışım. Sadece yazık ki gerçek yüzünü gözlüksüz baktığımda gördüm, bulanıktı diye, başı sonu olmayan bir cümle sarkmış diğer sayfalara. Gecenin karanlığının çöktüğü bir saatti. Otellerimizin olduğu Gare de Lyon'un kahvelerinden birinde oturuyordum. Birden beyaz bir gölge gibi düşmüştü üstüme. Gözüm yanı başımdaki beyazlığa takılınca kafamı kaldırmıştım masadan. Yanı başımda durmaktaydı. Fatoş'la birlikte bulmuşlardı beni. Beyaz bir pardüsü giyinmişti. Acı acı gülümsüyordu. Kafamı kaldırdığımda o da elini kafamın üstüne koymuştu. ''Bunlar olur aramızda. Biz abi kardeş değil miyiz? Baba oğul değil miyiz? Onlardan biri say. Hadi sen de bana vur, ödeşelim, unutalım.'' diye kısa kısa cümlelerle konuşmuştu. Belki binlerce şey vardı söyleyecek. Fakat her biri çözülmez bir biçimde düğüm üstüne düğümlenmişti. Esasında en ufak bir kızgınlık ya da nefret benzeri bir duygu yoktu içimde. Daha çok acıma ve öksüzlük gibi bir şeydi. Kaçınılmaz olarak bunun yanıtı da sessizlikti. Ve o bunu anlamıyordu. Kısa bir süre bekleyip, ''Öyle mi abi? Biz af diledik, sen affetmiyorsun yani. İyi.'' diye söylenip Fatoş'la birlikte çıkmıştı kahveden. Ertesi gün otelden hiç çıkmamıştım. Her dakikası sanki kabustan bir gündü. Birkaç metrekarelik, ışıksız, boğucu bir odaydı. Bir ara çevirmen arkadaş aramıştı beni. Panik içindeydi, her yanı titriyordu. ''Allah aşkına, rica ediyorum.'' sözcüklerinden başka bir şey söylemiyordu. Alman prodüktör Hewig ile Paris'teki bürosunda görüşmeye gitmişlerdi ve Yılmaz'la Fatoş kaldıkları Divon'a geri dönmüşlerdi. Ertesi günü yani 30 Ocak Cumartesi sabahı da ilk trenle çevirmen ve ben dönmüştük. Yılmazların kaldığı sınır kasabası Divon'a geldiğimizde istasyon yakınında bıraktığım otomobili alıp evlerinin yakınında bir kahveye gelmiştim. Çevirmen arkadaşı Yılmaz'a gönderip konuşmak için beklediğim haberini iletmiştim. Birkaç saat gibi bir süre ne çevirmen dönmüştü ne Yılmaz görünmüştü. Amacım Yılmaz'a son iki gün kendi kendimle yaptığım hesaplaşmaların sonundaki düşüncelerimi söylemekti. Olanları unutalım çünkü şu anda bize yakışan bunları unutmaktır. Yalnız bu işlerin adını doğru kayalım. Eğer arkadaşsak ve bunu iş ilişkisi bozuyorsa iş ilişkimizi, ele güne rezil olmadan sürmekte olan işleri tamamlayarak bitirelim. Eğer arkadaş olamadıysak onun adını da doğru koyalım. Bence örnek bir biçimde sergilediğimiz 5 yıldır süre gelen dayanışmamızın imajını kavga vesaireyle zedelemeden ilişkimizi noktalayalım. Yok senin başka bir takım düşüncelerin var ise, yani yaratmak istediğin efsanede benim senin yanındaki varlığımı oyun bozan olarak görüyor ve bundan rahatsız oluyorsan onu da açıkça söylemelisin. Benim için sessizce ayrılıp gitmek sorun değildir. Yalnız içtenlikli ve dostça bir duyguyla sana bu dengesizlik ve anlayışla gideceğin yerin hoş bir yer olmayacağını söylemek, uyarmak isterim gibi bir şeyler söyleyecektim. Bir gece önceden madde madde yazdığım konuşma notlarıydı bunlar. Konuşmak istemezse üstünde düşünüp sonra konuşmamız isteğiyle kendisine verecektim. Anlamını netleştirememekle birlikte beklerken derin bir üzüntü çökmüştü içime. Saatler ilerledikçe daha da koyulaşmıştı. Sonunda çevirmen arkadaş yalnız dönmüştü kahveye. Yılmaz'ın yanıtı, söyleyecek bir şey varsa kendi gelsin. O kim oluyor ki beni ayağına çağırıyor biçimindeydi. Oysa evlerine gitmeyişimin son derece basit bir nedeni vardı. Çocukların yanında bu türden konuşmalar yapmayı doğru bulmuyor, içime sindiremiyor, ötesi utanıyordum. Can sıkıntısıyla otomobile binip hızla yola çıkmıştım. Polisleri fark etmeden geçtiğim Fransız sınır kapısı birden alarma geçmişti. Alarmı fark edip durduğum anda kartal gibi çökmüşlerdi üstüme. Basıp gitsem bu kez İsviçre kapısında başım derde girecekti. Bir sürü soru birbirini kovalayacaktı. Fransız polisler beni yaka paça indirip arabayı kenara çekmişlerdi. Aramada üstümden çıkan değişik kimlikler, yazılar, çeşitli kartlar polisleri daha da işgüzarlaştırmıştı. Aralarında bağırışıp duruyorlar, beni iteleyip kakalıyorlardı. İçlerinde İngilizce bilen olmadığı için anlaşamıyorduk. En tuhafı da bayan çevirmen arkadaşın tutumuydu. Polisler onu camekanlı sınır kontrol odasına almışlardı. Orada hiçbir şeyden haberi yokmuş görüntüsüyle oturuyordu. İnanılacak gibi değildi fakat beni tanımazlıktan geliyordu. Gerçekten akıl mantık almaz bir durumdu. Uzaktan lütfen polislerle konuşabilmem için yardım et, saçmalama diye bağırıyordum. Fakat o sanki aynı arabadan çıkmamış gibi bana tanımadığı bir insanmışım biçiminde davranıyordu. Bu da polislerin bana karşı daha da gaddarlaşması sonucunu doğurmuştu. İki polis didik didik otomobili aramaya başlamış, diğerleri beni gümrük binasına sokup bir odaya kilitlemişlerdi. Sonra çırılçıplak soyunmamı istemişler, uzun süre buz gibi odada o şekilde tutmuşlardı. Sonunda çat pat İngilizce sözcüklerle bir polis elinde ceplerimden çıkan kartlar ve yazılarla ''Sen kimsin?'' diye sormuştu. Ağzıma ne geliyorsa bağırmaya başlamıştım. Polisin tedirgin bir hali vardı. Lyon'dan İngilizce bilen sivil polislerin geleceğini söylüyordu. Elbiselerimi verip hücreden dışarı çıkartmıştı. 2 saat gibi bir süre sonra 2 sivil polis gelmişti. Birisi düzgün İngilizce konuşuyordu. Birisi hiçbir şey konuşmadan sadece dinliyordu. Polise gazeteci yazar olduğumu, ceplerimdeki kartların bizzat İçişleri Bakanı'ndan genel müdürlerine dek kendileri tarafından verildiğini söylediğimde, evet demiş, söylediğiniz doğru fakat açıkçası bu işe ben ikna olmuş değilim diye eklemişti. Sonra yanınızdaki bayan neden sizi tanımadığını söylüyor, bu da açık değil diye sormuştu. Gayet basit, korku ve şok geçirdi. Yöneticisi olduğum şirketin çevirmeni olan bir arkadaş diye yanıtlamıştım. Daha sonra yasalar açısından sizi bırakmamam gerekiyor. Çünkü en azından üstünüze çıkan kimliklerimizde hem Fransa'da hem de İsviçre'de oturma vizeleriniz var. Taşıdığınız pasaport açısından bu mümkün değil. Fakat sorun beni aşıyor, sizi bırakmak zorundayım deyip yanımdan ayrılmıştı. Hiç konuşmadan dinleyen polis ise uzun süre alıkonulmam ve olanlar nedeniyle daha yumuşak bir ses tonuyla özür dileyip gidebileceğimizi söylemişti. 1-2 gün birbirimizi hiç aramadık. Filmin seslendirmesi ile ilgili ilişkilerden, yanıt bekleyen sözleşme ve mektuplara dek yapılması gereken bir yığın iş vardı. Gerek iş ilişkileri gerekse Yılmaz'la ilgili haberleşmelerin kontak noktası Zürih'teki büroydu. Tümünü benim yapmam gerekiyordu. İş ahlakının gereği olarak aynı tempoda çalışmayı sürdürüyordum. Fakat açık olan şuydu ki onda ve bendeki anlam ve açıklaması farklı da olsa ikimiz açısından da bir süreç kapanmıştı. Şirketin benden sonraki yönetimi için sürmekte olan ve yapılması gereken işlerle ilgili bir rapor hazırlamıştım. Yapacağımız ilk görüşmede bir dostu olarak kendisine söyleyeceğim öneri ve uyarılarımı da ayrıca not etmiştim. Bugün okurken görüyorum ki gerçekten dostça bir duyguyla not etmişim. Ve önemsemediği uyarılarım hayat içinde yazık ki doğrulanmış. Dinlesen de dinlemesen de söyleyeceğim. Çünkü bin bir bela içinde yıllarca sürmüş dostluğumuzun gereği ve iyiliğini isteyen bir insan olarak yazdım ve artık birlikte çalışmasak da iyiliğini ve başarını gerçekten arzu ediyorum diye başlamışım notlarıma. Yılmaz hafta ortasında arayıp yolun seslendirme ve müzik sorunlarıyla ilgili ilişkiler ve gelişmeleri sormuş, gel burada etraflıca görüşelim diye bağlamıştı. Vakit yitirmeden Paris'e gidilmesi gerekiyordu. Divon'daki montaj masası minibüsle Paris'teki stüdyoya taşınmış, Yılmaz'a geçici olarak kalabileceği bir ev tutulmuştu. Şubat'ın ilk haftası sonunda Yılmaz'a etraflıca görüşeceğimiz duygusuyla dosyalar ve notlarımı alıp Divon'a gitmiştim. Bir bakıma o sınır kasabasının yaşamımızdaki tarihi de kapanıyordu. Yılmaz yine şaşırtıcı bir biçimde yine bir başka kişiliği de çıkmıştı karşıma. Öyle ki iş konuları dışında konuşmaya hazırlandığım her şeyin duygusu bir anda uçup gitmişti. Beni yeni tanıyormuş gibi konuşuyordu. Uzun uzun politik görüşleri ve politik amaçlarını anlatmaya başlamıştı. Dünya ve Türkiye devrimi ile ilgili çözümler yapıyor, düşüncelerini sıralıyordu. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada devrim akımının ve halkların gerçek örgüt ve gerçek önderlikten yoksunluğunu, bunu giderme görevinin kendisinde olduğunu vurguluyordu. Sanki ilk kez görüşüyorduk ve politik çizgi toplantısı için buluşmuştuk. Şaşırıp kalmıştım. Konuşması sırasında görüşlerini onaylatma vurgusuyla sık sık sorular sorduğu için kaçınılmaz olarak ben de aynı gündem çevresinde dolaşır olmuştum. Bir tiyatro oyununda oynuyor gibiydik. Acılı gününde görevi gülümsemek olan sirk palyaçoları gibiydik. Sesi başka, düşü başka yerde öğrenciler gibiydik. Şimdi dağa çıksam peşimden on binlerce insan gelir diyordu. Şu anda bir kişi de olsam partiyi bugün ben temsil ediyorum diyordu. Tarihte benzeri anların bulunduğunu, bir dönem Lenin'in de aynı konumda olduğunu vurguluyordu. Bu kapsamdaki konuşmamız sonunda ilişkimizin niteliği için önerisini bir kez daha bu şekilde belirtmişti. Parti önderinden aldığım görevle Almanya'ya örgütlenme ve dergi çıkarma çalışmalarına gitmeliydim. Parti beni belli oranda profesyonelleştirecekti. Önderdik ise çalışmalarını Paris'te sürdürecekti. Belirli zamanlarda görüşecektik ve vakit geçirmeden kararımı vermem gerekiyordu. Düşüncelerimi bir kez daha özetle belirtmiş, bir alanda sağladığı şöhreti bir başka alana transfer etme anlayışındaki yanlışlığı, geniş yığınların kendisine büyük sempati duyduğunu, yüzlerce insanın ölümüne bağlı olduğunu, daha çıkarsa fakat film çekmek için çıkarsa karşılık gözetmeden binlerce insanın yardıma geleceğini, sorun örgüt olunca herkesin kendi inançları doğrultusunda kendi yönünü çizeceğini, bu noktada Yılmaz Güneyli'nin bir anlam taşımadığını, yapısının devrimci bir aydın, devrimci bir sanatçı, hatta önder bir sanatçı olmaya daha uygun düştüğünü, adının imajına yanlış anlam yüklemesinin kendisi içinde sanatı içinde yıpratıcı olacağını ve bunun da mücadeleye yarardan çok zarar getireceğini, görevimizin yurt dışındaki antifaşist demokrat devrimci güçlere grup farkı gözetmeden hizmet olduğunu, özellikle manevi etki gücü ve şöhretiyle kendisine antifaşist cephenin oluşturulmasında simgesel bir görev düştüğünü, dünya çapında bu cephenin sesi olması gerektiğini, devrimci bir aydın olarak bu süreçte şahsen kendi konumumu böyle belirlediğimi, her şeyden öte insanların bizden iyi sanat ürünleri beklediğini söylemiştim. Alışkanlığımız gereği birbirimizin konuşmalarını not tutarak dinliyorduk. Ben böyle konuşurken tamam abi anlaşıldı deyip kesmişti Yılmaz. Not tuttuğu küçük kağıtları önüne çekip iş konusuna girmiş, o konuda konuşmaya başlamıştı. Konudan konuya geçişinde insanın tüylerini diken diken eden bir soğukkanlılığı vardı. Yani söyleyeceğim şeylerin neler olduğunu biliyordu ve bir kez de not tutmak için söyletmiş gibiydi. Girdiği iş konusunda da aynı soğukkanlılıkta konuşmaya başlamıştı. Bu kez konuya iş arayan bir kişiyle konuşan iş yeri sahibi gibi girmişti. Sanki yıllardır tüm işleriyle Güney filmi taşıyan ben değildim. Sanki mallarının, filmlerinin yetkilerini kağıtlar imzalayarak bana veren o değildi. Sanki yakalanmamız halinde ömrümüzü çürütecek işlere göz kırpmadan giren ben değildim. Sanki canı dahil her şeyini emanet etme duygusu ve güveniyle o mektupları bana yazan o değildi. Sanki kendi kitaplarımın gelirlerinden yakın dostlarımdan topladığım paralara dek tüm maddi olanaklarımı Güney filme akıtan, yıllardır karın tokluğuna çalışan, sağladığım yapımların gelirlerinden hiçbir hak iddia etmeyen, kendini geliştirmeye, sanatına zaman ayırmamacasına yıllardır onun alanında koşturan ben değildim. Sanki yeni doğum tarihim seninle birlikteliğimizdir diyen o değildi. Sanki ben yazar Nihat, o yönetmen Yılmaz olarak iki sanatçı arkadaş değildik. Sanki yurt dışına onu getirmek için çıkmamıştım. Sanki işsizdim ve kapısını çaldığım bir film şirketinin patronundan iş istiyordum. Örgüt konusu bitmiş, komedi, dram, iş konusunda sürüyordu. Bak abi, şimdi beni iyi dinle diye başlamıştı Yılmaz konuşmasına. Uzun uzun işlerin ne derece dikkat, koşturma ve uzmanlık gerektirdiğini anlatmıştı. Maddi koşulların ise fedakarlık gerektirdiğini vurgulamıştı. Şimdi biz bir firmayız, dünya çapında işleri olan bir firmayız. Herkes bizi zengin sanıyor fakat öyle değil. Çünkü biz kâr peşinde koşan bir burjuva iş yeri değiliz. Eğer birlikte çalışacaksak bunun bilincinde çalışacağız. Bu demek değil ki insanlar aç susuz kalacak diye sürdürdüğü konuşmasını, sen şimdilik Zürih'teki büronun işlerinde ve yerine oturana dek Paris'teki seslendirme kadrolarının toparlanması işlerinde çalış. Masrafların ve gereksinimlerin neyse karşılayalım. Sonra ileride sana daha uygun kitaplık vesaire gibi bir takım işlerimiz olacak. Sırası gelmişken şunu da belirteyim. İkinci bir kişi bizim için yüktür. Çevirmenin bileti hemen alınsın ve artık gitsin. Bunu uygun bir dille sen kendisini açıklarsın diye noktalamıştı.